Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Mart 2025 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak programımızda Atayurt Kırgızistan'da Ramazan Terbiyesi başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hatice Şahin imzasını taşıyor aktaracağımız bu yazı. Zamanın birinde baba ve oğlu bir evde yaşarken evin içinden sesler duyulur. Yaşlı adam, "Oğlum git bak," der. Oğlu gider ama gelmez. Baba oğluna, "Ne oldu?" diye seslenir. Oğlu da, "Bir hırsız tuttum," der. Babası, "Getir o zaman," der. Oğlu, "Baba gelmiyor," der. Babası, "Bırak o zaman," der. Oğlu, "Gitmiyor," der. Baba, "Sen gel o zaman," der. Oğlu, "Bırakmıyor ki," der. Hırsız denildiği zaman maddi değeri olan eşyaları çalmak için evlere giren, çantalara, ceplere usulca uzanan ellerin sahipleri akla gelir. Aslında hırsızın büyüğü içimizdedir. Namazımızdan, vaktimizden, ömrümüzden, duygularımızdan çalıp durur. Bu hırsız bizden gitmeyen, bizim de bırakamadığımız nefistir. Peki bizi bırakmayan, kendisini de terk edemediğimiz söz dinlemez nefis nasıl kontrol altına alınır? İnsanın iki yönü vardır. Bir, biyolojik yön, sınırlı yaratılan yönü. Uykunun bir sınırı vardır. İnsan günlerce kesintisiz uyuyamaz. Yemek yemenin, yük kaldırmanın, eğlenmenin de limiti vardır. İki, psikolojik, nefsani ve manevi yön. Limit olmayan yönüdür. İstek ve arzuların sınırı yoktur. İnsan çok istediği bir şeye ulaşırsa onunla yetinmez, hemen başka bir istek doğar. Hadis-i şerifte, insanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir vadi daha ister. Onun gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz buyurulur. Hadis-i şerifte bahsi geçen göz, başta bulunan 5-10 gramlık göz değildir. Mevlana Hazretleri şöyle buyurur: "Nefsin suretini görmek istiyorsan, 7 kapılı cehennem tarifini oku. Cenab-ı Hak tarafından cehenneme artık doldun mu denildiğinde, cehennem daha yok mu der. Doymama ve dolmama noktasında nefs, cehennem gibidir." Cengiz Han'ı Moğolistan toprağı aç mı bıraktı da Moğol istilasını başlatıp 24 milyon kilometre kare toprağa sahip oldu? Milyonlarca insanın kanını döktü, Cengiz Han'ın gücü yetip bütün dünyayı ele geçirseydi, bu kez de başını göğe çevirip, "Ah, bir aya gidebilseydim, aya sahip olabilseydim," diyecekti. Nefis uyuyan kanser hücresi gibidir. Fırsatını bulunca hemen uyanıverir. Sirkte hayvanlar küçükken terbiye edildikleri için sonraları işlerini otomatik olarak yerine getirirler. Zil sesini veya ateşi gördükleri an sahibinin istediği hareketi yaparlar. Nefis böyle değildir. Son nefese kadar kontrol gerekir. Günümüzde istek ve arzuları sınırlamak zorlaşmaktadır. Kapitalizm terbiye olmuş nefisten nefret eder. Kapitalizm üretmeden tüketen insanı sever. Hakka ve halka hizmeti esas alan üretken ruh başkadır. Peki kendini sadece kara toprağın doyuracağı nefis nasıl kontrol altına alınabilir? Az da olsa devamlı yapılan ibadetlerle. Bir ibadeti devamlı yapmak sabır işidir. Hazreti Enes radıyallahu anh buyurur: "Ben Resulullah'ın duha namazı kıldığını bir kere gördüm. Bir daha hayat boyu terk etmedim." İnsan coşarak yüklü miktarda sadaka verebilir veya bir gece teheccüde kalkıp sabaha kadar çokça namaz kılabilir. Asıl zorluk bunları az bile olsa devamlı yapabilmektir. Açlık, nefsi dizginleyen en büyük kontrol mekanizmalarından biridir. Denildiğine göre nefis ilk yaratıldığında Allah'la cedelleşmiş, açlıkla yola gelmiştir. İçinde bulunduğumuz Ramazan, oruç ibadetinin hayatımızda alışkanlık haline gelmesi için güzel bir fırsattır. Yüzlerce yıldır İslam nuruyla yoğrulan Orta Asya'da İslam, 70 yıllık zaman diliminde yok edilmeye çalışılmış, koca karı imanı, nine ve dedelerin ihlası, buradaki dini hayatı korunmuş. Kırgızistan'da yaşayan bir ninenin oruçla olan dostluğu ne kadar hikmet dolu ve güzel bir örnektir. Hüdayi kız Kur'an kursu mezunlarından, Kırgızistanlı genç bir hanım, oruç ibadetinin muhabbetini kalbine ninesinin yerleştirdiğini şöyle anlatmıştır. Ninem Ramazan ayına 5-6 ay öncesinden hazırlanmaya başlardı. Köyümüzde meyve hasadı yapılırken elmanın en kırmızısını, narın en büyüğünü, hurmanın en güzelini ayırır, kiderimizdeki sandığa itinayla yerleştirirdi. Torunlar çok olunca çocuklar dayanamaz yer diyerek sandığı kilitlerdi. Bize de bu meyveleri Ramazan'da yiyeceğiz tamam mı diye tembihlerdi. Kilere girdiğimiz zaman sandıktan çıkan meyvelerin kokusu bizi mest ederdi. Bir an önce Ramazan ayının gelmesini beklerdik. Ramazan'a 1-2 gün kalınca belinde sakladığı sandığın anahtarını ninem anneme verdiğinde biz Ramazan ayının geldiğini anlardık. Bizim heyecanımız doruğa çıkardı. Meyvelerle süslü iftar sofraları gözümüzün önünden geçerdi. Ramazan ayı gelince ninem bizi sahura kaldırırdı. Gece yenen o yemeğin tadı bir başka olurdu. Ninem bize, "Siz öğlene kadar oruç tutun," derdi. Biz çocukluk hali acıkır, öğleni zar zor bekler, sonra da orucumuzu açardık. İftar sofrasına oturunca oruç tutuyor gibi büyüklerle birlikte yeniden orucumuzu açardık. Ninem oruç tuttuğumuz için bizi sofranın baş köşesinde yanına oturturdu. Kendimizi çok değerli hissederdik. Sofranın ortasında aylarca beklediğimiz meyveler dururdu. Yemek sonrası onları afiyetle yerdik. Teravih namazı yaklaşırken komşu hanımlar bizim eve toplanmaya başlardı. Ninem bizi kapıda ibrik ve leğenle bekletir, her gelenin eline su döktürürdü. Teyzeler başımızı sıvazlayarak dua ederlerdi. Ninem bana Ramazan'ı böyle sevdirdi. Ben de çocuklarıma ninemin sevdirdiği gibi sevdirmeye çalışıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Oruç kalkandır," buyuruyor. Orta Asya'da oruç, körpe kalplerdeki imanı korumada çok ciddi bir kalkan vazifesi görmüştür. Rabbim cümlemizi bu ninemiz gibi samimi bir iman sahibi eylesin. Namazımızı, orucumuzu ve bütün hizmet ve ibadetlerimizi bu heyecanla yaşamayı hepimize nasip etsin. Değerli dinleyenlerimiz, Hatice Şahin'in kaleme aldığı Atayurt Kırgızistan'da Ramazan Terbiyesi başlıklı yazıyı paylaştık sizinle. Değerli dinleyenlerimiz ve şimdi de Halime Demireşik imzalı Tuğba Şekerci hanımefendi ile Afrika hizmetleri üzerine yapılan mülakatın birinci bölümünü paylaşacağız. Burkina Faso'da neresi başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Gönül feyzi hizmet mahsulüdür buyurmuş Allah dostları. Gönül feyizle dolmak istiyorsa ilk basamağı Allah yolunda hizmet etmektir. Allah yolunda ve Allah'ın yarattıklarına sadece Allah rızası için. Bunlar belki seküler dünyada pek de karşılığı olmayan ve rağbet görmeyen haller. Hiçbir dünyevi menfaat olmadan başkasına neden hizmet edilir ki diye sormuştu yıllar önce bir talebe. Tamam, Allah rızası için veya ahirette bir mükafatı da vardır. Ama dünyada da bir motive sebebi olacak. Olmalı değil mi? Diye bütün samimiyetiyle sordu. Cevabı bütün sınıf meraklı gözlerle bekliyordu. Hizmet etmeye en çok biz muhtaçız. Zerreden küreye her varlık hareket etmek ve bu kainata iyi kötü bir katkıda bulunmak için yaratılmış. Hareket, aksiyon, aktif olmak veya hizmet etmek, ne dersek diyelim, bizim yaratılışımızın özündeki bu dinamiğin bir yansımasıdır. Bu meşgul olma hali iki şekilde tezahür ediyor. Ya hayır ve hak yolunda yahut batıl ve şer yolunda bu enerji tükeniyor. İmam Şafii Hazretleri'nin buyurduğu gibi, kişi kendisini hakla meşgul etmezse batıl onu işgal eder. Ayrıca enerjimizi hayra hizmette harcıyorsak, içimiz büyük bir huzur ve mutlulukla doluyor. Son yıllardaki ilmi araştırmalarda insanın almakla değil, vermekle mutluluk hormonunun en yüksek noktaya ulaştığı bilgisini teyit ediyor. Belki bu yüzdendir ki Ataullah İskenderi Hazretleri'ne bir öğrencisi, Efendim, Allah'ın beni sevip sevmediğini nasıl anlarım diye sormuş. Ataullah İskender'i, ne işle meşgul olduğuna bak. Eğer Allah'ın sevdiği işlerle meşgulsen, Allah seni seviyordur, buyuruyor. İşte hizmet, bizi Allah'ın sevip sevmediğini yoklayacağımız, bize iç dünyamızın hakikatini yansıtan aynalardan bir tanesi. Bu ayki röportajımızda bizim hizmete ne kadar muhtaç olduğumuzu, hizmetin bilhassa yapan için ne büyük bir nimet olduğunu bir kez daha hatırlatan ibret dolu bir röportaj oldu. Bu vesileyle röportaj yaptığımız pek kıymetli talebem Tuğba Şeker kardeşimize hizmet yolculuğundaki hissiyatını bizimle samimi bir şekilde paylaştığı için bir kez daha teşekkür etmek isterim. Afrika'nın en zor bölgelerinden birinde ailecek fedakarane yaptıkları bu hizmetlerin gönül feyzine ve Rabbimizin rıza ve muhabbetine vesile olmasını niyaz ederim. Afrika'nın hizmeterlerinden Tuğba Seyar Şeker hanımefendi, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Bendeniz Tuğba Şeker, İzmirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. İzmir'in ortamı malum, bizler de başarılı çocuklarız. Uzun bir öğrenim hayatı bizi bekliyor. Bu sebeple ailemiz bizi İslami bir şuurla yetiştirmek istedikleri için ilkokul dönemimizin sonlarına doğru, tabiri caizse İzmir'den Ankara'ya hicret etmişler. Camiamızın ilk özel okullarından olan Muradiye Okulları'nda eğitim aldım. Okul hayatım boyunca çok hırslı ve başarılı bir çocuk oldum. Hep sınıf ve okul birincilikleriyle geçti öğrenim hayatım. Fen Lisesi okurken karşımıza çıkan 28 Şubat sürecinde karar vermekte çok zorlandım. Öğrenim hayatıma dair çok büyük hayaller kurarken bir anda elimizden alınan haklarımız sebebiyle çok büyük hayal kırıklığı yaşadım ve büyük bir boşluğa düştüm. Başarılı bir öğrenci olmam sebebiyle her yandan çeşitli ikna teşebbüsleri ve baskılara maruz kalsam da bir yaz döneminde talebesi olduğum Hüdayi Kız Kur'an kursunun bu süreçte yaşadığım buhranlara ilaç olacağını düşünerek rotamı o yöne çevirdim. Tabii zahirde çok zor bir durum bu. Hele de başarılı bir fen lisesi öğrencisi olursanız. Bu zorluk ve fedakarlıklar bize 2002 yılında hakiki ilmin, maneviyatın ve Osman hocamızın evladı olmanın ve dahi bizzat sizden Siyer-i Nebi dersi almanın kapılarını açtı elhamdülillah. Hala çok sevdiğim kıymetli insanlarla yolum kesişti. Bu güzellikler bugünkü hizmetlerimizin ve çok sevdiğimiz dergimizde röportajımızın çıkmasına da vesile olacakmış elhamdülillah. Hüdayi'de 2 yıl eğitim aldıktan sonra hemen hizmete başladık. O yıllarda vakfımızın evlerde yaygın eğitim faaliyetleri başlamıştı. Bizi hem Bizim Bahçe Çocuk Dergisi için hem de evlerde yaygın eğitim veren kardeşlerimize bir müfredat ve bu müfredata uygun doküman hazırlamak için kurulan ekipte hizmete seçmişlerdi. Bu çekirdek ekiple Anadolu'ya gönderilen çocuk ve gençlerin her türlü eğitim çalışmalarında kullanılacak malzemelerin hepsini hazırlıyorduk. Bu vazifeyi aldığımızda Osman hocamız, "Siz görünmeyen okulların ve kursların görünmeyen hocaları olacaksınız," demişlerdi. Bu ekipte yanlış hatırlamıyorsam rahmetli Rabia Gülcan da vardı değil mi? Evet, Sümeyra Topçuoğlu hocanın başkanlığında Rabia Gülcan abla, Öznur Dumanlı hocanım, Kübra Akbey, Hatice Karaosman Öde ve bendenizle başladık bu çalışmaya. Daha sonra ekip genişledi, nice arkadaşla yollarımız kesişti, bu hizmette buluştuk. Biz bu ekiple 4 ayrı yaş grubuna rehberlik edecek, hocaların yapacağı etkinlik ve öğreneceği bilgiden, hocaların bu çocuklara nerede nasıl hitap edeceklerine kadar her hususta doküman, dergi ve kitapçıklar hazırlıyorduk. Çok zorlanıyorduk. Bazen sabahlara kadar uyumadan hazırlıyor, yetiştirmek için çırpınıyorduk. Ama bu hizmeti ilk başlatan ekip olmanın heyecanı bambaşkaydı. Dokümanlarımızın girmediği ev okul kalmamıştı. Ankara'ya gittiğimde Muradiye'deki okullarımızda vazife yapan din kültürü öğretmenleri bu dokümanlarla ders işlediklerini anlatmışlardı. Çok sevinmiştim. Biz bu ekiple bir taraftan çocuk edebiyatı dersleri aldık. Bugünlerin beni nelere hazırladığından hiç haberim yoktu tabii. İnsan yaşarken bilemiyor. Her hatıra bir tohum olup bir gün filiz veriyor. Seneler sonra Afrika'da Fransızcayı öğrenip idarecilik yaptığım kurumda anaokul, ilkokul, ihtiyacı fark ederek beraber çalıştığım Afrikalı, Türk arkadaşları toplayıp haftalarca gece gündüz çalışarak dini derslere giren eğitimciler için din eğitmeni el kitabı hazırladık. Eğer İstanbul'da bu hizmetle geçmiş yıllarım olmasaydı böyle bir işe kalkışamazdım. İstanbul'da bu ekiple hizmetimiz 7 yıl kadar sürdü. Sonra Hatice Hatun Kız Kur'an kursunda vazifeye başladım. Orada eğitim teknikleri dersi veriyordum. Bu derslerle yaygın eğitim alanında çalışacak ocağının kadrosunu hazırlamayı hedeflemiştik. Bu yıllarda evlendim. Eşim İLAM'da vazifeliydi. Osman hocamızın Afrika seyahati dönüşü, Afrika hizmetlerini anlattığı bir sohbetten çok etkilenmiş olarak eve geldi. Afrika'ya hizmete gidelim mi diye sordu. O an bana da bir heyecan geldi. Tamam gidelim dedim. Aslında nasıl tamam dedim anlamadım. Kişilik olarak yeni yerlere alışmakta çok zorlanıyorum. Kurulu düzen ve rutinlere önem veren, ayrıca temizlik konusunda çok hassas ve titiz bir insandım. Bu yüzden beni tanıyanlar bu teklife nasıl evet dediğime anlam veremiyor ve bana sık sık sen oralarda yapamazsın diyorlardı. 5 yıllığına gelmiştik ama bu yıl 12. yılımızı dolduruyoruz burada hamdolsun. Afrika'da zorlanacağınızı tahmin ederek gelmişsiniz. Beklediğinizden daha kolay mı, daha zor mu oldu diye sorsam? Eşim Osman hocamıza Afrika'da hizmet etmek istediğimizi söylemiş. Hocamız da çok memnun olmuş ve dua etmişler. Ben ikinci oğlumun doğumu yaklaştığı için hemen gidemedim. Önce eşim gitti, evi falan ayarladı, birkaç ay sonra doğum için yanımıza geldi. Ben bu süreçte nereye gideceğiz diye internetten araştırmaya başladım. Bize vakıf önce Gana'ya hizmete gideceğimizi söylemişti. Araştırdığımda öyle insanı çok korkutan bir manzarayla karşılaşmadım. Afrika'da olabilecek su, elektrik hususunda sıkıntı yaşayacaktık. Bunu tahmin ediyordum. Büyük oğlum için okul imkanları daha geniş olacaktı. O yıllarda sade hayat ve minimalist yaşantıya ilgi duyuyordum. Bunları orada yapmak kolay olacaktı. Almak istesem de birçok şeyi bulamayacaktım. Çünkü Türkiye şartlarında bu ideal hayatı yaşamak çok zordu. Kendimi Gana şartlarına göre hazırlamıştım. Beyim doğuma geldi. Çocuklarımızla birlikte Afrika'ya gitme günlerimiz yaklaşırken Osman hocamız, "Sizi Gana'ya değil Burkina Faso'ya gönderelim. Orada acil hizmete ihtiyaç var." demiş. Remzi Bey eve geldi. Burkina'ya gideceğiz dedim. Ben hemen internetten araştırmaya başladım. Ama böyle bir ülke sanki yokmuş gibi internette hiçbir bilgi yok. Dünyanın varlığından bir haber olduğu bir Afrika ülkesi. Haritada ismi var, hakkında hiçbir bilgi yok. Sadece Ayna isimli bir TV programının hazırladığı belgesel var. Onu izledikten sonra ben hüngür hüngür ağlamaya başladım. Ne vardı o belgeselde bu kadar sizi üzen? Ulaşım at arabalarıyla yapılıyordu. Yol yok, ülkede yetişen hiçbir bitki yok. Sıcaklık çok yüksek, toz çok fazla. Açlık, hastalık ve yokluğun en yoğun yaşandığı ülkelerin başında geliyormuş. Oğlum için gönderebileceğimiz bir okul bile bulabilecek miydik bilmiyorduk. Ben eşime, "Buradaki şartları hocamız bilmiyordur. Yoksa bizi göndermezdi. Gidip ben söyleyeceğim." dedim. Ama tabii hocamıza söyleyemedim. İçimden geçirsem de başımızı önümüze eğdik gittik. Bebeğimiz henüz 20 günlükken Afrika'da Burkina Faso'ya geldik. Aileniz Afrika'da hizmet edeceğinizi duyduklarında nasıl tepki verdiler? Ailem Afrika gibi mahrum bir bölgede hizmet edeceğimiz için çok sevindiler. Bizi teşvik ettiler. Eşim evin tek erkek çocuğu olduğu için sadece kayınvaliden biraz zorlandı. Ama Osman hocamızın dua ve teşviklerini öğrenince o da müsaade etti. Değerli dinleyenlerimiz devam edecek notuyla bu mülakat burada bir virgülle nihayete ermiş. Tuğba Şeker hanımefendi ile Afrika hizmetleri üzerine yapılan mülakatın birinci bölümünü paylaştık. Halime Demireşik imzasıyla Burkina Faso'da neresi başlığını taşıyordu aktardığımız bu mülakat değerli dinleyenlerimiz. Şebnem Dergisi'nin Mart 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı, kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun, hayırlı Ramazanlar diliyoruz, hoşça kalın.